Ayrım 2. Sayfa 25. Batı'nın yalan yanlış biçimde Müslümanlık adına hareket ettiğini ileri süren bir avuç teröristle karşı karşıya olduğu ve bunların eylemlerinin inananların çoğu tarafından kınandığı düşüncesi gerçeği her zaman yansıtmıyor. Mart 2004'te Madrid'de olduğu gibi tüyler ürpertici kıyımların İslam aleminde tiksinti, rahatsızlık uyandırdığı, oradan samimi kınamaların geldiği bir gerçek. Ama bugünün insanlığını oluşturan küresel kabilelere yakından bakıldığında onların suikastlara, silahlı çatışmalara ya da siyasal bilek güreşlerine karşı ender olarak buna benzer tepkiler verdikleri görülüyor. Bazılarının öfkelendiği şeyleri başkaları onaylıyor, mazur görüyor, hatta kimi zaman alkışlıyor. Açıkça görüldüğü üzere iki farklı rakip algısı çevresinde belirginleşen iki değişik tarih yorumuyla karşı karşıyayız. Müslümanlık kimilerine göre Batı'nın salık verdiği evrensel değerleri benimseyemez, kimilerine göre de Batı her şeyden önce evrensel egemenlik isteğine göre hareket edecek ve Müslümanlar da ellerinde kalan kısıtlı olanaklarla buna direnmeye çalışacak. Her kabileye kendi dilinde kulak verebilen, bunu yapmayı yıllardır alışkanlık haline getirmiş biri için şu sahne hem aydınlatıcı, hem etkileyici, hem de acıklı. Çünkü bir takım ön koşullar ortaya konduktan sonra bütün olaylar başkalarının fikrine gereksinim duyulmadan tutarlı biçimde yorumlanabilir. Söz gelimi içinde yaşadığımız dönemin başındaki belanın İslam aleminin barbarlığı olduğu ön doğru olarak kabul edilirse eğer Irak örneği bu düşünceyi güçlendirir yalnızca. Korku yönetimiyle yaklaşık 30 yıl hüküm süren, kendi halkının kanını döken, petrolden gelen parayı askeri ya da lüks harcamalara saçıp savuran, komşularını işgal eden, devletlere meydan okuyan, Arapların alkışlarıyla yalancı pehlivanlıklara soyunan, sonra da gerçek bir mücadele vermeden alaşağı edilen, eli kanlı bir zorba vardı. Ardından bakınız işte, bu adam devrildikten sonra ülke karmaşaya sürüklendi. Bakınız işte, çeşitli tarikatlar birbirlerini katletmeye başladı. Sanki şöyle demek isteniyormuş gibi. Görüyorsunuz ya, böylesi bir halkı zapt etmek için ancak bir diktatör gerekir. Bunun tersine, ön dayanak olarak Batı'nın hayasızlığı düşüncesinin benimsenmesi halinde olaylar aynı oranda tutarlı biçimde açıklanabilir. Başlangıç olarak bütün bir halkı yoksulluğa sürükleyen, diktatörün prolarına dokunmadan yüz binlerce çocuğun hayatına mal olan bir ambargo, ardından kamuoyuna ve uluslararası kurumlara aldırmadan sahte bahanelerle kararlaştırılan ve petrol kaynaklarına el koymayı kısmen de olsa hedefleyen bir istila. Amerikalıların zaferinden sonra Irak ordusuyla devlet aygıtı arasında zamansız ve keyfi bir çözülme, kurumların içinde belirgin bir tarikatçılığın kurulması, sanki ülkenin kalıcı bir istikrarsızlık içine sürüklenmesi bile bile yeğlenmiş gibi. Bunlara ek olarak Ebu Gureyb hapishanesindeki zulüm, sistemli işkence, ardı arkası gelmeyen aşağılamalar, yan hasarlar, cezasız kalmış sayısız suç, yağma, yolsuzluk. Bazıları için Irak örneği İslam aleminin demokrasiye uzak olduğunu gösteriyor. Bazıları için de Batı tarzı demokratikleştirmenin gerçek yüzünü açığa vuruyor. Saddam Hüseyin'in filme çekilen idamında bile Amerikalıların acımasızlığı kadar Araplarınki de göze çarpıyor. Bana göre iki söylem de hem doğru hem yanlış. Her biri onu zaten ezbere bilen ve karşı söyleme kulak asmayan yandaşlarının önünde kendi yörüngesinde dönüp duruyor. Benim de kökenlerim gereği, yaşamımda izlediğim yol gereği her iki söylemden de yararlandığım varsayılıyor. Oysa gün be gün ikisinden de daha fazla uzaklaştığımı hissediyorum. Bu uzaklaşma ya da eski bir deyişle söylemem gerekirse bigane olma duygusu kimliğimin bileşenleri arasında bir eleştiri dengesi kurmak istememden kaynaklanmıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlangıcını bizlere zehir eden ve bu arada doğduğum ülkenin harap olmasına da neden olan kültürel inatlardan tiksinmeme de bağlı değil sadece. Benim eleştirim bu iki uygarlık alanının yüzyıllık uygulamalarına yönelik. Korkarım onların varoluş nedenlerini de kapsıyor. Bu saygıdeğer uygarlıkların sınırına vardığını, dünyaya artık yıkıcı öfkelerinden başka bir şey vermediklerini, bir yandan da tıpkı insanlığı bölen bütün özel uygarlıklar gibi manevi anlamda iflas ettikleri ve artık onları aşmanın zamanının geldiğini düşünüyorum temel olarak. Ya bu yüzyılda herkesin kendisiyle özdeşleştirebileceği, aynı evrensel değerlerle bütün haline getirilen insanlık serüveninde güçlü bir inancın rehberlik ettiği ve bütün kültürel çeşitliliklerimizle zenginleşecek bir uygarlık kurmayı başarırız ya da ortaklaşa bir barbarlığın içinde yok olup gideriz. Bugün Arap aleminde eleştirdiğim şey ondaki manevi bilincin eksikliği. Batıda eleştirdiğim şey ise manevi bilincini bir egemenlik aracına dönüştürme eğilimidir. Bunlar çok ağır suçlamalar. Üstelik bana iki kat daha fazla acı veriyor. Ama bağıra bağıra geliyorum diyen gerilemenin kökenlerine karşı savaş açma iddiasındaki bir kitapta bunlara değinmeden edemem. Birilerinin söyleminde etik bir kaygı ya da evrensel değerlere bir gönderme arıyoruz ama boşuna. Ötekilerin söyleminde de tamam bu kaygılar, bu göndermeler var ama seçilerek ve sürekli bir siyasetin hizmetinde saptırılarak kullanılıyor. Bunların sonucunda da Batı manevi inandırıcılığını durmadan yitiriyor. Ona karşı olanlarsa bu inandırıcılıktan bütünüyle yoksun durumda. Bununla birlikte benim iki kültürel evrenimin bunalımlarını aynı planda değerlendirmiyorum. 1000 yıl, 300 yıl ya da 50 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında Batı'nın kimi alanlarda hala devam eden, hatta hızlanan, göz alıcı ilerlemeler kaydettiği yatsınamaz. Oysa Arap alemi bugün dibe vurmuş durumda. Evlatlarını, dostlarını ve aynı şekilde tarihini utandırıyor. Buna verilebilecek son derece aydınlatıcı bir örnek, insanların birlikte yaşamasını sağlama yetisi. Benim gençliğimde Orta Doğulu cemaatler arasındaki ilişkiler eşitlikçi ve kardeşçe olmasa da en azından nazik ve incelikliydi. Şiiler ile Sünniler birbirlerine kimi zaman kuşkuyla bakıyorlardı bakmasına ama iki cemaat arası evliliklere sık rastlanıyor ve Irak trajedisinin artık sıradanlaştırdığı gündelik karşılıklı kıyımlar akıldan bile geçmiyordu. Hristiyan azınlıklara gelince onların durumu asla harika olmadı ama her rejimde genel olarak ayakta kalmayı hatta gelişmeyi başarıyorlardı. Müslümanlığın başlangıcından beri hiçbir zaman bu derece toplum dışına itilmiş, ezilmiş, hatta bugün Irak'ta ve bir takım başka ülkelerde görüldüğü üzere yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda hissetmemişlerdi kendilerini. Yüzyıllardır yaşadıkları topraklarında yabancı haline gelen bu topluluklar önümüzdeki 20 yıl içinde yitip gidecekler ve bu ne onların Müslüman yurttaşlarında ne de batılı din kardeşlerinde büyük bir üzüntüye neden olacak. Arap alemindeki Yahudi topluluklarının ortadan kaldırılması işi zaten tamamlandı. Yalnızca bazı yerlerde yetkililerin ve halkın hala küçük düşürmeye ve işkence etmeye çalıştığı bir avuç cesur Yahudi kaldı. O kadar. İşlerin bu hale gelmesinde Amerika ile İsrail'in bir sorumluluğu yok mu diye sorulabilir bana. Var kuşkusuz ama bu Arap alemi için değersiz bir mazeret. Bugün gözümüzün önündeki Irak örneğini alalım yine. Amerikan işgalcilerinin istikrarsız tutumunun bu ülkede cemaatler arası şiddete katkıda bulunduğuna inanıyorum. Hatta böylesi bir ahlaksızlık bana dehşet verici gelse de Washington'daki ve bir takım başka yerlerdeki ne türlü felaketlere yol açabileceklerini bilmeyen büyücü çıraklarının bu kan gölünden kendilerine çıkar sağladıklarını bile kabul edebilirim. Ama bir Sünni militan, Şii ailelerin gittiği bir pazar yerini havaya uçurmak üzere bomba yüklü bir kamyonun direksiyonuna geçince ve bu katil bazı fanatik vaizler tarafından direnişçi, kahraman ve şehit olarak adlandırılınca başkalarını suçlamak artık hiçbir işe yaramaz. Asıl vicdan muhasebesi yapması gereken Arap alemidir. Neyin savaşını vermektedir? Hala hangi değerleri savunmaktadır? inançlarına nasıl bir anlam yüklemektedir? Peygamberin şu sözü bilinir: İnsanların en iyisi, insanlara en çok yararı dokunandır. Bugün, bireylerin, liderlerin, halkların kendi içlerinde sorgulamaları gereken güçlü bir söz bu. Başkalarına ve kendimize ne getirmekteyiz? İnsanlara nasıl yarar sağlıyoruz? Dinde yeri olmayan aykırılıkların en büyüğü, intihara götüren umutsuzluktan başka kılavuzumuz var mı? Benim diye nitelediğim öteki uygarlığa, Batı uygarlığına gelirsek, onda bu tür düzensizliklere rastlanmıyor. Çünkü hala insanlığın bütünü için model ya da en azından başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Gel gelelim bugün o da kendine göre davranışlarını etki eden ve dünyanın çivisinin çıkmasına katkıda bulunan tarihsel bir açmaz içinde. Bu yüzyıl başında dönüp dönüp açığa çıkan ve hala çözülme yolunda gözükmeyen bir doğu sorunu varsa, bir de batı sorunu olduğu yadsınamaz. Arapların yaşadığı trajedi, dünya ulusları arasındaki yerlerini kaybetmelerinden ve onu bir daha ele geçiremeyeceklerini düşünmelerinden ileri gelirken, Batılıların trajedisi, her yönüyle üstlenemedikleri, buna karşılık yakalarını da sıyıramadıkları, dünya çapındaki bir role soyunmuş olmalarından kaynaklanıyor. Doğal olarak Batı, insanlığa diğer uygarlıkların tamamından daha fazla şey verdi. Atina, mucizesinden beri 2500 yıldır, özellikle de son 600 yılda hiçbir bilgi, yaratıcılık, üretim ya da organizasyon alanı yok ki bugün Avrupa ve onun Kuzey Amerika uzantısının damgasını taşımasın. İyisiyle kötüsüyle Batı bilimi, bilimin kendisi oldu kısaca. Batı tıbbı, tıbbın kendisi, Batı felsefesi de felsefenin kendisi, en özgürlükçü olanlarından en totaliter olanlarına kadar çeşitli Batı öğretilerinin yansımalarına en uzak ülkelerde bile rastlanıyor. Batı etkisine karşı mücadele eden insanlar bile Batı'nın icat edip dünyanın geri kalanında yaygınlaştırdığı maddi ya da entelektüel araçlarla yapıyorlar bunu öncelikle. Soğuk Savaş'ın bitimiyle Batılı güçlerin salt üstünlüğü yeni bir istikrar dönemine girmiş gibiydi. Onların ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemleri üstünlüğünü kanıtlamıştı. Bunların bütün dünyaya yayılması bekleniyordu. Kimileri daha o günlerde tarihin sonundan söz ediyorlardı. Öyle ki bütün dünya bundan böyle mücadeleden zaferle çıkmış Batı'nın kalıbına sessiz sedasız biçimde uyacaktı. Ama tarih ideologların düşlediği gibi yumuşak başlı ve bilge bir bakire değildir. Örneğin ekonomik alanda Batılı modelin zaferi tuhaf biçimde Batı'nın zayıflamasına yol açtı. Güdümcülüğün boyunduruğundan kurtulan Çin, ardından Hindistan birden kalkınma atılımına girdiler. Ölçülü ama dünya dengelerini kalıcı biçimde değiştirmek üzere olan kişiler tarafından gürültüsüz, patırtısız biçimde iki devrim gerçekleştirildi. 1978'de Mao Zedong'un ölümünden 2 yıl sonra iktidar kültür devriminin tasfiyelerinden mucize eseri yakasını kurtarmış, 74 yaşında ufak tefek bir adama kaldı. Kendisi daha önce ortak mal olan toprakların bazı köylülere dağıtılmasını sağladı ve bu köylülerin ürünlerinin bir bölümünü satmalarına izin verdi. Elde ettiği sonuç inandırıcıydı. Üretim köylere göre 2'ye, 3'e, 4'e katlandı. Çinli lider bir adım daha atarak köylülerin hangi ürünleri ekeceklerini artık kendilerinin belirlemesine karar verdi. Oysa o zamana dek bunu yerel yetkililer belirliyordu. Üretim daha da arttı. İşte her şey böyle başladı. Küçük hamlelerle, yankı uyandıran açıklamalar olmaksızın, insanlar sokaklara dökülmeden eski verimsiz sistem yavaş yavaş parçalandı. Hem yavaş yavaş hem de hiç kuşkusuz ülkenin nüfus boyutlarına bağlı çarpan etkisi nedeniyle ışık hızında. Söz gelimi yetkililer köylerdeki küçük aile işletmeleri, bakkallar, dükkanlar, onarım atölyeleri gibi üstündeki yasağı kaldırdıklarında 22 milyon işletme açıldı. Bunlarda 135 milyon kişi çalışıyordu. Çin söz konusu olduğunda sürekli bir rekorlar kitabının sayfalarını karıştırdığı izlemine kapılıyor insan. Şangay'daki gökdelen sayısı da buna verilecek örneklerden biri. 1988'de 15 gökdelen varken 20 yıl sonra bunların sayısı yaklaşık 5000'e ulaştı. New York ile Los Angeles'taki gökdelenlerin toplamından daha fazla demek oluyor bu. Ama aşırı gelişmeye bağlı olmayan ve hatta aşırı gelişmenin daha güçleştirdiği durumlar vardır. Tıpkı brüt iç üretim artışı gibi. Bu artış 30 yıl boyunca ortalama %10 civarında seyretti. Ve bu da Çin ekonomisinin sırasıyla Fransız, İngiliz, ardından da Alman ekonomilerini 21. yüzyılın ilk 10 yılı içinde geride bırakmasını sağladı. Hindistan'daki güdümcülüğün parçalanması da aynı şekilde sessiz sedasız şekilde gerçekleşti ve bir o kadar şaşırtıcı sonuçlar doğurdu. Temmuz 1991'de hükümet ülkeyi iflasın eşiğine getiren büyük bir mali krizle karşı karşıya kalmıştı. Maliye Bakanı Manmohan Singh, işletmelerin hareket kabiliyetlerini sınırlayan kısıtlamaları esnetmeye karar verdi. Ülkede o zamana dek her ekonomik etkinlik için önceden izin alınmasını şart koşan son derece zorlayıcı yasalar bulunmaktaydı. Dış alım izni, kambiyo izni, yatırım izni, üretim artışı izni gibi. Ekonomi önündeki engellerden kurtulmaya başladıkça kalkınma atılımı başladı. Birkaç kısa paragrafta değindiğim bu durum, bütün insanlık için tarihteki en heyecan verici, en büyük ve en beklenmedik ilerlemelerden birini oluşturuyor aslında. Üçüncü dünya olarak adlandırmayı alışkanlık haline getirdiğimiz kesimin yarısını temsil eden, dünyanın en kalabalık nüfuslarına sahip iki ülke az gelişmişlikten kurtulmaya başlarken, başka Asya ve Latin Amerika ülkeleri de aynı ilerleme yoluna girmiş görünüyorlar. Sınai kuzey ile yoksul güney arasındaki geleneksel ayrım yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Doğunun büyük uluslarının ekonomik uyanışı, zaman geçtikçe bürokratik sosyalizmin iflas ettiğinin en göz alıcı sonucu olarak görülecek kuşkusuz. İnsanlık serüveni açısından bakıldığında buna yalnızca sevinilebilir. Batı açısından bakıldığında ise bu sevince korku karışır. Çünkü bu yeni sanayi devleri yalnızca ticari ortakları olmakla kalmayıp çekinilmesi gereken rakipler, gizil hasımlardır. Düşük maliyetli ancak niteliksiz bir iş gücü sağlayan güneye ilişkin geleneksel düşünceden uzaklaşıldı bile. Çinli ve Hintli işçiler artık çok fazla rağbet görmüyorlarsa da ve bu durum bir süre daha sürecekse de bu işçiler gitgide daha nitelikli oluyor, çok daha istekliler. Batı da kimi zaman kültürel ya da etnik ön yargılarla üstü kapalı biçimde sık sık yinelendiği gibi yaratıcı mı değiller? Bugün hala öyleyse bile güneyli erkekler ile kadınların kendilerinden daha emin olmaları, kendilerini daha özgür hissetmeleri, toplumsal hiyerarşilere ve entelektüel konformizmlere daha az takılmaları halinde bunun değişeceğini öngörmek gerekir. Bunlar gerçekleştiğinde bir ya da iki kuşak içinde öykünmeden uyarlamaya, oradan da yaratıcılığa geçilir. Bu büyük halkların tarihi, yaratıcılık konusundaki becerilerini açığa vurmaktadır. Porselen, barut, kağıt, dümen, pusula, aşı ve sıfırın icadı bunun kanıtıdır. Bu Asya toplumları kendilerinde eksik olan şeyi de yakın zamanlarda Batı okulunda edindiler ya da ediniyorlar. Keyfiliği de tutuculuğu da bir kenara bırakıp bozgunlardan, küçük düşmelerden, yoksulluktan ders çıkararak en sonunda geleceğe meydan okumaya hazır görünüyorlar. Batı kazandı, kendi modelini başkalarına da benimsetti ama tam da bu zaferi yüzünden kaybetti. Hiç kuşkusuz burada evrensel, yaygın, örtük, bütün dünya uluslarının ruhunu kuşatan Batı ile özel, coğrafi, siyasal, etnik batıyı, Avrupa ile Kuzey Amerika'nın beyaz uluslarının batısını birbirinden ayırmak gerek. Asıl bu son sözünü ettiğimiz batıdır açmazda olan. Bunun nedeni başkalarının uygarlıklarının onunkini geride bırakması değil, başkalarının onun uygarlığını benimsemesi ve böylelikle şimdiye dek batının özgünlüğünü ve üstünlüğünü oluşturan şeyden onu yoksun bırakmasıdır. Zaman içinde Sovyet sisteminin güney ülkelerine çekici gelmesinin çelişkili biçimde batının gerilemesini geciktirdiği söylenecektir belki. Çin, Hindistan ve 3. Dünya'nın başka güdümcü ülkeleri etkisiz bir ekonomik modelin tutsağı olarak kaldıkları sürece batının ekonomik üstünlüğü için bir tehdit oluşturmuyorlardı. Üstelik bu şekilde onunla mücadele ettiklerini sanırken beyaz adamın tahtını gerçek anlamda sarsmaya başlamaları için bu yanılsamadan kurtulmaları, kararlı biçimde dinamik kapitalizm yoluna girmeleri gerekti. Sonuç olarak Batı ulusları başarılı sonuçlar veren bir ekonomik sisteme yalnızca kendilerinin sahip olduğu bir dönemde farkında olmadan bir altın çağ yaşıyorlardı. Çevrelerinde yaratmak için ellerinden geleni artlarına koymadıkları küresel rekabette kendi ekonomilerinin duvarlarını neredeyse imalat sanayisinin tümü ve hizmet sektörünün gittikçe büyüyen bir bölümü yıkmaya mahkum olmuş gibiler şimdi. Bir şekilde iki ateş, kısaca Asya ve Amerika arasında kalan Avrupa için durum daha hassas. Demek istediğim şu, Avrupa yükselişte olan ülkelerin ticari rekabeti ile ABD'nin etkileri havacılık ve askeri amaçlı sanayilerin tümü gibi ileri sanayi sektörlerinde hissedilen stratejik rekabeti arasında kalmış durumda. Buna bir de Avrupa'nın temel olarak Orta Doğu ve Rusya'da bulunan petrol ve gaz tedarik ettiği kaynakları denetleyememesine bağlı ciddi engeli de ekleyelim. Asya'nın büyük uluslarının ekonomik kalkınma atılımına girmesinin bir başka önemli sonucu da yüz milyonlarca insanın şimdiye dek dışında tutuldukları bir tüketim tarzına erişmesi oldu. Sergilenen bazı aşırılıklara herkes gülebilir, kızabilir. Ama bu halkların zengin ülkelerin uzun zamandan beri sahip olduğu buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buna benzer ürünlere, aile arabası ve bireysel bilgisayar, sıcak su, temiz su, bolca besin, ayrıca tıbbi tedavi, öğrenim, eğlence, yolculuk gibi şeylere sahip olmasına kimse karşı çıkamaz. Bu halkları bunlardan yoksun bırakmaya bugün kimsenin ahlaki açıdan hakkı yok. Yarın da kimsenin, ne siyasetçilerin, ne süper güçlerin, ne de başkasının elinden gelmeyecek zaten bu. Yeter ki bütün dünyada bu halkları yeniden yoksulluğa ve tutsaklığa sürüklemek için kanlı ve saçma zorbalıklar ortaya çıkmasın. Bilmiyorum, 10 yıllardır bu halklardan yapmaları istenen şeyi daha iyi çalışmak, daha çok para kazanmak, yaşam koşullarını iyileştirmek ve tüketmek, tüketmek, tüketmek. Kim engelleyebilir? Benimki de dahil olmak üzere birbirini izleyen birçok kuşak için ve özellikle aramızdan güney bölgelerinde doğanlar için az gelişmişliğe karşı verilen mücadelenin bağımsızlık mücadelesinin devamı olması mantık gereğiydi. Karşılaştırıldığında bağımsızlık savaşı daha bile kolay görünüyor. Yoksulluğa, cahilliğe, savsaklamaya, toplumsal uyuşukluğa karşı verilen çetin savaş yüzyıllarca sürecek gibi duruyordu. En kalabalık ulusların gözlerimizin önünde ekonomik açıdan kalkınmaları bir mucizeydi adeta. Kendi adıma bunu hala büyük bir hayranlık besliyorum. Bunları söylerken daha az öznel bir not olarak şunu da eklemem gerekir ki, Çin'deki, Hindistan'daki, Rusya'daki, Brezilya'daki orta sınıfların bütün dünyada olduğu gibi baş döndürücü bir biçimde büyümesi dünyanın şu anki işleyişiyle pek de ayak uyduramayacağı bir gerçeklik. Yakında 3 ya da 4 milyar insan kişi başına Avrupalılar ya da Japonlar kadar, Amerikalılardan söz etmiyorum bile, tüketime başlarsa doğal olarak hem ekolojik hem de ekonomik alanda büyük kargaşalar yaşanacaktır. Bunun uzak bir gelecek değil, çok yakın bir gelecek, hatta neredeyse şimdi olduğunu söylememe gerek var mı? Doğal kaynaklar üstündeki baskı, özellikle petrol, tatlı su, ham maddeler, et, balık, tahıl ve bunun gibi ile üretim alanlarının denetimi mücadelesi, kimilerinin ellerindeki doğal zenginlikleri korumak için canla başla çabalaması, kimilerinin de onların kaynaklarını ele geçirmek için uğraşması, bunlar birçok kanlı çatışmaya yol açabilecek türden şeyler. Hiç kuşkusuz bu gerilimler insanların daha az tükettikleri, daha az ürettikleri ve kaynakların tükeneceğinden daha az korktukları bir küresel ekonomik durgunluk sürecinde yumuşayacaktır. Ama bu görece, dinginlik süreci ne yazık ki krizden doğan gerilimlerle dengelenecektir. Herhangi bir ulus ekonomik gelişme umutları aniden frenlenirse nasıl davranır? Böylesi bir hayal kırıklığı ne tür toplumsal bunalımlara, ne tür ideolojik ve siyasal kargaşalara, savaşlarla oyalama yöntemlerine yol açar? Bununla karşılaştırabileceğimiz tek olay 1929'da toplumsal felaketlere, fanatizmin zincirinden boşanmasına, yerel çatışmalara, dünya çapında karışıklıklara neden olan büyük bunalımdır. Aşırılığa kaçmadan uç senaryoların gerçekleşmeyeceği umulabilir. Ama insanlığı değiştirecek sarsıntıların ve kargaşaların yaşanacağı kesindir. İnsanlık kuşkusuz daha güçsüz, yaralı, sarsılmış ama belki de daha olgun, daha yetişkin, daha bilinçli bir halde bu krizi atlatıp dayanıksız salı üstünde yeni bir ortak serüvene atılacaktır.